Yani burada Kordilya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi geçtiğim versiyon.
Lansiyonların dağılıklı. Sen bir sistemde kap karanlığı çalışıyor. Şu kadar bir daha geliyor.
Sevgili izleyenlerimiz, A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Doktor Oktar Babuna ile hazırladık. Konuğumuz ise beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ayhan Kara bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayhan Bey programımıza.
Hoş bulduk.
Bu hafta sizinle boyun bel ağrıları üzerinde sohbet edeceğiz.
Evet.
Öncelikle başlayalım o zaman. Hı-hı. En çok gördüğünüz boyun bel ağrıları nelerdir?
Baş, boyun, bel ağrıları tabii toplumda çok sık görülen rahatsızlıklar. Özellikle boyun ve bel ağrısı insanlarda iş güç kaybına yol açan en sık rahatsızlıklardan biri. Dünya üzerinde üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en sık görülen rahatsızlıklardan biri. Ciddi iş güç kayıplarına yol açan bir rahatsızlık. Amerika'da yapılan bir çalışmada yıllık iş gücü kaybı 20 milyar dolar gibi bir rakam. Baş, boyun, bel ağrılarından dolayı. Bunun için
20 milyar dolar
iş gücü kaybına yol açıyor. Bu yüzden de özellikle son dönemlerde artık bu konu üzerinde oldukça çalışma yapılıyor ve ilk önce koruyucu, daha sonra da tedavi edici, özellikle hekimlikte bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. İnsanların %80'i hayatının bir döneminde mutlaka boyun ya da bel ağrısı çekiyor. Tabii bunun hepsi ağrı deyince bizim aklımıza ilk önce işte boyun fıtığı, bel fıtığı gibi omurgayla ilgili rahatsızlıklar geliyor ama
evet.
Tabii bunun hepsi bir fıtık veya ciddi problem değil. Bunların %20'si altında fıtık veya belirli bir ciddi sebebi olan ağrılar. %60'ı da aslında daha basit ve gelip geçici, tekrar etmeyecek rahatsızlıklar.
Evet.
Evet, önünüzde bir tane omurga görüyoruz.
Evet,
evet, muhteşem bir yapısı var.
Evet.
İsterseniz o yapısının muhteşemliğiyle yani
başlayalım.
Yaratılış mucizesi Allah tarafından.
Aha, evet. Şimdi omurga
başlayalım.
O kadar güzel yaratılmış ki.
Maşallah.
İnsanın aslında apartmanın kolonunu düşünürsek, kolonu sağlamlığı sağlayan, ayakta durmamızı sağlayan ve vücudumuzun hareketini sağlayan sistem. Omurga kemikleri boyundan başlıyor. Orada biraz daha küçük. Ve 7 tane boyun omurgamız var. Daha sonra devamında 12 tane sırt omurgamız var ve 5 tane altta bel omurgamız var. Altında da kuyruk sokumu. Bunun içinden de omurilik aşağı kadar
evet.
geliyor. Ve her bölgeden bir tane sinir çıkıyor. Ve bu sinirin hepsinin bir görevi var. İşte omuz hareketinden başlıyor. Kol hareketi, parmak hareketi gibi. Burada ayakların yukarı doğru hareketi gibi. Bunun yanında bu yükü taşıması için araya bir destek sistem olmuş.
Yani, mesela o olmasaydı ne olurdu?
Blok şimdi kemik bu olmasaydı biz ne olurduk? Bütün kemikler üst üste binmiş,
tabii.
robot gibi olurduk.
Evet.
Yani hiç hareket etmeyen robot gibi olurduk. Blok hareket ederdik. Bu hareketimizi sağlıyor ama aynı zamanda da o kadar güzel yaratılmış ki yukarıdan siz yük verdiğinizde bunlar yükü emiyor. İçinde bunun kıkırdan %80'i su, jelatinimsi yapıda,
esnek
kayganlığı sağlayan ve özelliği de siz buradan ayaktan yük bindirdiğimizde burada bütün omurgalar bunu eşit şekilde bu diskler aradaki dokular paylaşıyor ki yük hepsine binmesin ve sorun çıkmasın diye. Ve bizim rahat etmemizi sağlıyor. Rahat hareket etmemizi sağlıyor. Biz yattığımız zaman ya da istirahat halinde de tekrar genişliyor ve eski haline geliyor. Bunun yanında buradaki sinirleri de koruyor. Yani biz buradan yük bindirdiğimiz zaman bu sistem bu sinirlerin sıkışmasını önlüyor.
Evet.
Bu sayede de biz herhangi bir ayakta durduğumuzda, hareket ettiğimizde ağrı hissetmiyoruz. Bunun yanında arka tarafta bir omurgayı kaplayan sistem var. Bu da omuriliği korumak için yaratılmış. Arkadaki sistem hem hareket ediyor ama aynı zamanda da içerideki omuriliğin zarar görmesini önlüyor.
Evet.
Bu da boyundan başlıyor aşağı kadar. Gittikçe belde kalınlaşıyor çünkü bel daha çok vücudun yükünü çekiyor.
Evet.
Biz oturduğumuzda tüm yük buraya biniyor. O yüzden burası biraz daha sağlam yaratılmış. Bunun yanında yine dediğimiz gibi hani o kadar mükemmel bir sistem ki sırt bölgesinde 12 tane omurga var. Burası göğüs kafesi kemiklerinin de birlikte desteklenmiş.
Evet.
Sebebi de bizim burada akciğerimiz, işte kalbimiz hepsi bu bölgede olduğu için bu bölgenin sağlam olması için Bu bölge daha sağlam bir yapı.
Koruma
burası altında. Da daha bir hareketli bölge. Çünkü biz hareket edip işimizi gücümüzü yapabilmemiz için mükemmel bir şekilde organize edilmiş.
Evet. Sırt fıtıklarını diğer boyun ve bel fıtıklarına göre daha nadir görüyoruz.
Daha nadir görüyoruz.
O korunaklı
i̇şte
yapıdan kaynaklı.
Sebebi de bundan evet. dolayı burası göğüs kafesi kemikleriyle sabitlenip korunmuş. Evet. Burası zarar görmesin diye. İkincisi de şimdi bizim omuriliğimiz sırt bölgesinin bitimine kadar geliyor. Buradan sonra aynı böyle at kuyruğu gibi sinir verip aşağı bacaklara gidiyor.
Evet.
Buraya kadar olan yapıda herhangi bir zedelenme olursa komple onun aşağısı etkileniyor. Ama daha alt bölgelerde sadece bir tane sinir etkileniyor. Onun için de bu bölgenin ciddi şekilde korunması gerekiyor.
Yani hakikaten maşallah. Çok olağanüstü yapı.
Evet.
Çünkü sadece ön arkaya eğilme değil, dönme hareketi evet. de yapabiliyor.
Evet. Hele özellikle boyun bizim için çok önemli bir yapı olduğu için gün içinde çok fazla kullandığımız
evet.
için boyun sağa sola, öne arkaya her türlü bölgeye hareket ediyor. Bunun yanında boyunun yine önemi boyunda büyük damar yapıları var korunmak için. Çünkü şah damarı buradan geçiyor. Onun verdiği arka beyni besleyen damarlar buradan geçiyor.
Evet.
Bunlar da omurga tarafından korunuyor. Yine en ufak bir şeyde yoksa zarar görürdü. Ve biz ciddi sıkıntılar çekerdik. Omurga içindeki deliklerde hem sinirin hem de damarın geçtiği delikler bizi koruyor.
Bunlar. Yani çok üstün bir tasarımı oldu ve her şeyin bir amaçlığına yaratıldığı
tasarım.
Anlaşılıyor Allah tarafından.
Onun için de zaten biz evet. diyoruz. Önce koruyucu. Niye? Buranın doğal şeyini korumak lazım. Yani Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bunu
evet,
biz
maşallah.
Önce bunu korumamız lazım.
Evet.
Ama olduğunda hastalık şey yaptığında mecburen biz müdahale etmek zorunda kalıyoruz ama mümkün olduğunca kendi anatomisini, orijinalliğini korumaya çalışıyoruz.
Şimdi omurga rahatsızlıkları denince fıtıkların dışında
evet.
omurga darlıkları var. Evet. Değil mi? Omurga kireçlenmeleri, omurga
evet.
kırıkları.
Zaten ağrı evet. olunca biz ilk önce şunu ayırt ediyoruz. Yani boyun, bel ağrısı, sırt ağrıları var. Önce bu gerçekten omurga, omurilik kaynaklı mı?
Evet.
Çünkü başka sebeplerden de olabiliyor. Hatta ciddi hastalıklardan da olabiliyor. O yüzden önce bir onu ayırıyoruz. Mesela bel ağrısı var. Bunun dışında neler olabilir? Kalça kireçlenmeler olabilir. Omurgada tümör olabilir.
Evet, evet.
Karın içinde böbrekle ilgili problemler olabilir. Bunların hepsi veya omurga önünden çok büyük bir atar damar gider. Onun rahatsızlıklarında da aynı omurga rahatsızlığı gibi ağrılar olabilir ve
evet.
ciddi rahatsızlıklardır. İlk önce onu ayırt ederiz. Omurgaya mı bağlı yoksa başka bir organa mı bağlı? Onu ayırt ettikten sonra da omurgada neler olabilir? En fazla rastladığımız fıtık. Zaten boyun ağrısı, bel ağrısıyla gelen insanlar ilk önce acaba fıtık mıyım şüphesiyle geliyor. Bel kaymaları olabilir, bel kireçlenmeleri olabilir. Doğuştan omurga rahatsızlıkları, omurilik
evet.
rahatsızlıkları olabilir. Ona göre de teşhisini koymak gerekiyor ama ilk önce gerçekten omurga kaynaklı mı yoksa başka bir rahatsızlığın sebebi var? Mesela boyunda da öyle, belde de öyle çok fazla ağrı yapacak sebep var.
İlk onu teşhis etmek gerekiyor.
Evet, ilk önce onu ayırt evet. etmek gerekiyor.
Evet, şimdi fıtık yani cerrahi daha doğrusu cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıkları çok az bir kısmını oluşturuyor değil mi
evet,
omurganın?
Evet.
Daha ziyade
bizde hastalar geldiğinde işte gerekli muayeneyi yapıyorsunuz, tetkikleri yapıyorsunuz. İşte fıtığınız var dediğinde ilk önce insanların kafasında şey var. Ameliyat mı olmam
evet.
gerekiyor?
Evet. İlk o akla geliyor.
İlk o geliyor.
Fıtık varsa ameliyat.
Aslında şunu söylüyoruz. Yani her kapıdan giren her bel evet. fıtığı ameliyat olmaz. Ameliyat hakikaten ameliyat kararı vermek gerçekten çok önemli. Çünkü ameliyat kolay bir şey değil. Şimdi bel fıtıklarında şu var. Yani bel fıtığı nedir? Bir defa onu hastalara gösterelim. Fıtık demek bir şeyin dışarı çıkması
evet,
demek. Yani
taşma.
Biz bugün karında da görüyoruz. İşte birçok yerde fıtık görebiliyoruz. Ama bel fıtığı dediğimiz zaman şöyle şekil üzerinde gösterirsek seyircilerimizin kafasında şekillensin. Dedik bunlar omurga kemikleri. Bu da arada hareketi kolaylaştıran, destek sağlayan sistem. Disk dediğimiz kıkırdaktan oluşan. Bu diskin yapısının önce bozularak kayganlığın yapısının bozulması daha sonra da zorlanmayla da bir tarafa doğru dışarı çıkması.
Evet.
Bu sağa olabilir, sola olabilir, ortadan olabilir. Hani kolay anlaşılsın diye biz böyle yana doğru kırmızı gördüğümüz şey bir
taşma.
Fıtık. Şimdi taşınca ne oluyor? Taşmasının önemi ne? Buradan sinirler geçiyor ayağa giden ve sinire baskı yapmaya başlıyor.
Evet.
Önce
dar bir yer,
evet,
dar bir yerden
evet,
çıkıyor.
Zaten bu sinir böyle bir baskıda kalıyor. Bu sinir bir elektrik kablosu gibi yani oradan çıkıyor, ayağa kadar gidiyor
evet.
ve bir görevi var. Buradan baskı yapınca elektrik vermiş gibi aşağı kadar gitmeye başlıyor ve hastanın ayağında bir kramp, yanma, ağrı başlıyor. Bunun için fıtık dediğimiz olay bunun taşıp sinire baskı yapması. Ama her filmde gördüğümüz fıtık değil. Bir defa önce hastalara onu anlatmak lazım. Çünkü bugün artık çok kolay hastalara MR çekiliyor, film çekiliyor ve şeyler görülüyor. Rapor yazılınca da işte burada taşma, fıtık yazılıyor. Rapor okuyan herkes kendinde fıtık var, evet, zannediyor. Hastalara şunu söylüyoruz da. Yani hiç kimse doğduğu gibi kalmaz. Hepimiz, evet, belimizi kullanıyoruz, boynumuzu kullanıyoruz. Hepimizde küçük küçük böyle zorlanmalar olabilir. Biz bunları fıtık olarak kabul etmiyoruz. Biz sinire baskı yapan, hastada şikayet yaratan, böyle ayaklarına, kollarına ağrı vuran şeyi fıtık olarak kabul ediyoruz. Onun için bir defa önce hastanın kafasında onu bir sildiriyoruz. Yani bende fıtık var şeyini sildiriyoruz. Ama ciddi sinir baskısı yapıyorsa o zaman anlatıyoruz. Yani sizde bel fıtığı var.
Var, evet.
Şimdi bel fıtığı teşhisini koyduk. Ondan sonra ne yapıyoruz?
Evet.
Hemen ameliyata götürmüyoruz tabii. Bir defa şu var. En büyük bel fıtığında bile, çok ciddi ağrı olsa bile hiçbir zaman hastayı hemen ameliyat etmek doğru değil. Ameliyat, hemen ameliyat kriteri nedir? Acil şartlar. Ne olabilir bu? Hastanın ayağı felçtir. O zaman ilk 24 saat içinde ameliyat etmeniz lazım. Ya da idrar ve büyük abdest kaçırıyordur. Hemen ameliyat etmeniz lazım ki düzelsin. Ama onun dışında hiçbir hastayı, bir defa ağrı ameliyat kriteri değildir. Ameliyat kriteri ayakta güç kaybıdır. Ve hiçbir güç kaybı da birdenbire felç yapmaz. Yavaş yavaş ilerler. Onun için ilk önce hastaya bir tedavi deneriz biz. Ne olursa olsun. Çünkü filmde her şey olabilir. Önemli olan hastanın şikayeti. Eğer hastanın şikayeti geçiyorsa, evet, o zaman biz yani filmi tedavi etmiyoruz. Biz hastayı tedavi ediyoruz.
Evet.
Hastanın şikayeti geçtikten sonra bizim için filmde olması önemli değil. Ve yaşam şeklini öğretip o şekilde idare ediyor hasta. Ama eğer ağrısı var, bacaklarına vuruyor. Tedavisini verdik, ilaç tedavisini, geçmedi. O zaman hastada yapılacak işlem fizik tedavi yaptırabilirsiniz. Fizik tedavi de denedi, düzelmiyor. Yine ağrıları çekiyor. İşte o zaman güç kaybına devam ediyorsa o zaman da hastaya müdahale ediyoruz. Yani direkt ameliyat diyoruz. Neler yapılabilir bel fıtığında? Bel fıtığında da direkt çünkü hemen ameliyat değil. O ameliyatın da şekilleri var.
Evet.
Eğer hastada kireçlenme veya beraberinde bel kaymasıyla birlikte fıtık varsa o zaman açık cerrahi diyoruz. Eğer sadece fıtık varsa mikro cerrahi ya da endoskopik cerrahi yapıyoruz. O da hastadan hastaya değişiyor. Yani her hastaya da endoskopik cerrahi yapamıyorsunuz, her hastaya da mikro cerrahi yapamıyorsunuz. Onu seçmek gerekiyor. Yine en önemli şey burada hastalara son bizim 4-5 yıldır yaptığımız, eğer çok büyük patlamamış bir fıtıksa, güç kaybı olsa bile hastaya yapılan işlem direkt ameliyat değil, gerçek lazer. Yani halk arasında bilinen lazerle ameliyat değil de lokal anestezi altında nükleoplasti dediğimiz veya IDET dediğimiz intradiskal elektroterapi diye geçiyor ama,
evet,
halk arasında lazer diye bilinen sistem. Bunu biz lokal anestezi altında ne yapıyoruz? Görüntüleme altında lokal anesteziyle, iğneyle biz bu fıtığın olduğu, kıkırdağın olduğu yere giriyoruz. Sonra o lazer cihazından 60 ile 300 derece arasında hastanın fıtığına göre seçim yapabiliyorsunuz. Isı veriyoruz. Nasıl bir et parçasını yaktığınızda küçülür.
Evet.
Tekrar bu küçülüyor. Eski yerine gelebiliyor. Ama bunun için de tabii hastayı çok iyi seçmek gerekiyor. Çünkü her hastaya uygun değil. Yani her bel fıtığı hastasını ben lazerle tedavi ederim demek de doğru,
tabii,
değil. Dediğim gibi yani hiçbir hastayı hemen ameliyat etmek doğru değil. 100 hastanın ancak 3'ünde ameliyat gerekiyor. Onu da seçmek gerekiyor. Yani direkt hemen ameliyat dememek gerekiyor. Çünkü bazen kocaman bir fıtık oluyor. Hani hastayı görmeseniz filme bakıp ameliyat dersiniz ama hasta geliyor karşınıza sapasağlam.
Evet.
Yani sadece bir bel ağrısı var. Ya da bazen küçücük fıtık oluyor ama hasta kıvranıyor, duramıyor, dayanamıyor. Onun için de hastayı çok iyi seçmek gerekiyor. Hani programımızın başında söyledik ya, mümkün olduğunca kendi orijinalliğini korumak hasta.
Evet.
Yani anatomisinin orijinalliğini, yaratılanı korumak.
Evet. Peki ameliyatları bir de maket üzerinde nasıl yaptığınızı anlatırsanız.
Evet, şimdi eğer hastaya ameliyat gerekirse.
Nasıl bir ameliyat yapıyor? Evet.
Nereden şimdi giriyor, yapılan ameliyat tabii dediğim gibi ne kadar biz mikroda yapsak kendi orijinalliğini bozuyoruz. Ama eskisi gibi artık çok büyük ameliyatlar gibi düşünmüyoruz. Çünkü eskiden işte mikroskop yokken, teknoloji yokken tabii mecburen o zamanın şartlarında açık ameliyat açıp işte buradaki lamina dediğimiz bu arkadaki kemiği buradan alıp ondan sonra da sinirin yanından buradaki fıtığı çıkarmak.
Evet.
Bu açık ameliyatı.
Evet. Eskiden bu şekilde
yapıyorduk.
Ama
böyle, evet,
diyoruz ki hani hastanın orijinal anatomisini koruyalım. O yüzden de gittikçe daha mikro invaziv dediğimiz, daha böyle küçük, hastayı,
evet,
daha çabuk normal hayata döndürecek, hastaya daha az zarar verecek, daha çabuk iyileştirecek teknikler geliştirmek gerekiyor. Onda da gelen anestezi altında ya da artık eskisi gibi değil, epidural veya spinal anesteziyle de yapılabiliyor. Onun altında, mikroskop altında, mikro cerrahide mikroskop altında girip şuradan küçük bir pencere açıyoruz. Çok küçük bir pencere. Ondan sonra girip buradan fıtığı alıyoruz mikroskopa. Evet. Mikroskop dediğimiz bir şeyin 400 kat büyütüldüğünü düşünün. 400 kat büyütüyor. Onun için de hani eskisi gibi böyle çok komplikasyonlar olmuyor. İşte sinir yaralanmasıydı, şuydu buydu. Eskisi kadar olmuyor ama sonuçta yine insansınız. Evet. Mutlaka ameliyatında riski vardır. Ama endoskopik diskektomiler yani, dediğimiz hani tabii. Böyle kamera altında küçük bir delikten girip yaptığımız ameliyatlar. Şimdi o da hani bazen maalesef kötü amaçlı kullanılıyor. Her hasta için işte ben kapalı yaparım diye, ama o da doğru değil. Çünkü seçilmiş hasta gerekir. Hangi hastalarda yapılabilir? Eğer fıtık çok fazla yan tarafa gitmişse, orta hatta doğru gitmemişse, onlarda da küçük bir delik açıp endoskopla buradan girip hiçbir yeri açmadan, zarar vermeden buradaki fıtığı alıp çıkmak.
Evet.
Hasta daha çabuk iyileşir ama seçilmiş hasta gerekiyor. Dediğim gibi buna doktor kendisi karar veriyor. Hastanın filmine bakıp. Çünkü her ameliyattan her hasta fayda görmez. Her hasta için gerekli ameliyatı yapmak gerekir.
Peki evet. Mikro cerrahi yöntemi uygulayabilmek için hastanın nasıl olması gerekiyor?
Evet,
nasıl
şimdi tabii bunda bir yaş sınırı yok.
Evet.
Genç veya yaşlı olması bizim için önemli. Mikro cerrahi için şu. Birincisi, bir defa omurgada kireçlenme olmaması gerekiyor. Ve bel kayması olmaması gerekiyor. Yani omurganın sabitliği bozuksa ya da kireçlenme varsa o zaman mikro cerrahi yapamazsınız. Neden? Burada şekil varsa göstereyim ben. Şimdi şöyle bir omurga düşünün. Şimdi şunlar omurga kemikleri. Buradan da omuriliğimiz gidiyor böyle aşağı.
Evet.
Bu da aradaki kıkırdak destek dok. Normalde bunun çapı 15 milimetredir. Buradan rahatlıkla geçer. Ama hastada kireçlenme olmuşsa arkadan buradaki kemik büyür. Ve burada ufak taşmalar var bakın.
Evet.
Şimdi biz bu taşmayı alsak bile hastanın burada kireçlenmesi olduğu için biz bu hastaya mikro cerrahi yapsak da fayda görmez.
Evet.
Çünkü aynı baskı buradan devam eder.
Evet.
Biz istediğimiz kadar burayı fıtığı alalım. Onun için bu hastalarda mikro cerrahi yaptığınız zaman hiçbir şikayeti geçmez. 2 ay 3 ay sonra yine gelir. Hani etrafta gördüğümüz zaman hani ameliyat oldu düzelmedi. Hani bir şehir efsanesi vardı.
Evet.
Bel fıtığında ameliyat olur daha kötü olur.
Düzelmez. Evet.
Doğru hastaya doğru cerrahi yapılmazsa o hasta tekrar aynı şikayetlerle gelir mutlaka.
Evet. Peki böyle bir durumda ne yapılması gerekir?
İşte, evet. Az önce bahsetmiştik hani hangi hasta için hangi ameliyat gerekiyor. Eğer kanal darlığı dediğimiz şey kireçlenme. Yıllar içinde omurganın dejenerasyonuna bağlı, beli kötü kullanmaya bağlı, omurga kanal daralırsa bu hastalarda bu arkadaki kireçlenmeyi almak gerekiyor. Onun için de açık ameliyat gerekiyor. Yani bu hastaya mikro cerrahi yaparsanız aynı şekilde geri gelir.
Paket üzerinde de bir gösterirseniz.
Paket üzerinde bir
gösterirseniz.
Şimdi bunda ne yapıyoruz biz?
Açık ameliyat aslında zahmetli olan.
Evet ama hastanın düzelmesi için de gerekli olan. Hastaya da şunu söylüyoruz. Yani mikro cerrahi gibi bir günde iki günde düzelmezsin.
Evet.
Yavaş yavaş işte bir ay içinde, iki ay içinde tekrar rahatlarsın. İkincisi, hastayı mutlaka ameliyat öncesi iyi bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü bazı hastalarda mucize bekliyor sizden.
Evet.
Ameliyat sonrası bende hiçbir şey kalmayacak. Hastaya şunu söylüyoruz. Bizim ameliyat etme amacımız özellikle bel kayması ve kanal darlığı olanlarda sizin rahat gezip yürümenizi sağlamak. Ama hiçbir zaman eskisi gibi, ilk haliniz gibi olamazsınız. Ayaklarda ağrı olmadan gezip dolaşacaksınız ama ufak tefek ağrılarınız mutlaka olacak. Eğer bunu bilgilendirirseniz hasta ameliyat sonrası beklentiyi bildiği için ameliyat sonrası mutlu olur. Çünkü beklentiyi biliyor, bende bunlar olacak. Ama hastaya ya siz ameliyattan sonra hiçbir şey kalmaz, gezip dolaşır derseniz o zaman da hasta ameliyat sonrası her şeyden şikayet eder. Benim hala buram ağrıyor gibi. Şimdi ne yapıyoruz biz?
Mesela ben şöyle bir örneklendireyim size.
Evet.
Soruyu öyle sorayım. Ciddi kanal darlığı olan, yani kanalı çok dar, artık sinir böyle orada hareket edecek yer bulamıyor. Bu tip kişilerde genelde yürüme çok zorlaşıyor.
Evet.
Yani yürürken ağrı oluyor. Hatta bunların bir kısmında bisiklete bindiklerinde rahat ediyorlar.
Evet.
Neden böyle oluyor ve nasıl bir ameliyatla düzelebilir bu tip rahatsız olanlar?
Şimdi dedik burada her seviyeden sinir çıkıyor. Şimdi kanal darlığı olunca tabii burası daralıyor sinirlerin geçtiği yerler. Ve biz ayakta kaldığımız zaman veya zorladığımızda bu sinir sıkışıyor.
Evet.
Ama biz öne eğildiğimiz zaman sinirlerin arası açılıyor.
Evet.
Bu şekilde ve rahatlıyor. Hatta bu hastalar şey deriz, ördekvari yürüyüş. Yani böyle öne doğru eğilerek yürürler ki rahat ederler. Evet. Hiç de farkında olmazlar aslında. İşte bisiklete bindiklerinde dediğiniz gibi o zaman öne doğru eğildikleri için rahatlıyorlar. Evet. Bunlar. Zaten bunların en büyük şikayeti de şeydir dediğiniz gibi. Otururken ve yürürken ve en önemli şey de şunu ifade eder. Benim her sene yürüme mesafem kısalıyor. Biraz yürüyünce ayağıma böyle ağrı giriyor, uyuşuyor, oturmak zorunda kalıyorum diye. Dar kanalda ve bel kaymasındaki en büyük şikayetleri odur hastaların. Bunları ne yapıyoruz? Bu siniri açmamız lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine buradan girip bu kalın olan dokuyu alıyoruz. Sonra sinirin etrafında foraminotomi dediğimiz sinirin üzerini kapatan şeyi alıp sinirin geçtiği deliği genişletiyoruz. Evet. Baskıda kalmasın diye. Eğer kanal darlığı veya kireçlenme bir ya da iki seviyeyi geçmişse biz bunu tıraşladığımız zaman buranın sağlamlığı bozuluyor. Yani az önce dedik apartmanın kolonu tıraşladık, sağlamlık bozuluyor. Buna destek koymamız lazım. Bunun için de bazen buraya destek doku ya araya kemik koyarak veya buraya platin dediğim sistem koyarak destek koyuyoruz ki bir daha çökmesin diye.
Evet.
İşte onun için dedim az önce hastalara yani bacak ağrısını geçirebilirsiniz ama ufak tefek bel ağrılarına mutlaka hastaların razı olması gerekiyor.
Evet, boyunda ameliyat.
Evet, boyun tabii daha farklı.
Daha riskli aslında değil mi?
Aslında daha kolay.
Öyle mi?
Yani hask arasında riskli gibi görünüyor ama boyun ameliyatı çok daha başarılı ve çok daha kolay ve eskisi gibi değil. Yani sebebi de şu, eskiden biz boyun ameliyatlarını arka aynı bel gibi yapardık, arkadan yapardık. Ama az önce dedik omurilik sırt bölgesine kadar geliyor. Buradan sonra sinir liflerini veriyor. At kuyruğu gibi. Şimdi burada omurilik olduğu için buraya değdiğiniz anda bir sıkıntı çıkıyor. Yani ameliyattan sonra sizin karşınıza hemen çıkıyor bu. Eskiden yine bel fıtığı gibi buradan açıp yaparken mutlaka ufak tefek problemler çıkıyordu. Ama artık boyun fıtıkları boğazın buradan ön taraftan girilerek yapılıyor. Bunun avantajı ne? Avantajı şu, birincisi hemen bunun altı omurga. Çok fazla bir yeri açmak zorunda kalmıyorsunuz. Girdiğiniz zaman yandan direkt bu destek dokunun üzerine giriyorsunuz. Yine mikroskop altında bu aradaki kıkırda komple temizliyorsunuz. Hiçbir şey bırakmıyorsunuz arada. Arka omuriliğe kadar hepsini temizliyorsunuz. O yüzden boyun fıtığında tekrar riski veya herhangi bir ileride sorun yaşama riski olmuyor. Şimdi eskiden biz bunlara kalçadan kemik alıp koyardık.
Evet.
Araya destek koyardık, bir daha sorun çıkmazdı. Yalnız bu hastalarda uzun dönemde, yani 5-6 yıl sonra, 7 yıl sonra bu iki kemik birbirine kaynıyordu. Füzyon dediğimiz, araya kemik koyduğumuz için. Ameliyat yerinden bir daha sorun çıkmıyor. Yalnız az önce dedik yani insan yaratılıştan mükemmel yaratılmış. Bütün bu kıkırdaklar hepsini emiyor. Bir tanesi gidince yük üstte ve alta binmeye başlıyor.
Evet. Evet.
Hareketi o zorlanıyor. Ve hastalarda 5-6 yıl sonra üstten ve alttan fıtık çıkmaya başladı. Yine hastaların ameliyat sonrası kalça ağrıları oluyordu. Bunu önlemek için de hazır kemikler veya kafes sistemleri yaptılar. Ama bu sıkıntı devam etti. Son 5-6 yıldır tüm dünyada ve Avrupa'da artık buraya protez dediğimiz harekete müsaade eden sistem. Yani bunu çıkardıktan sonra koyduğumuz nesne orada hareket ediyor. Ve hasta bütün ameliyattan bir gün sonra bütün boyun hareketlerini yapabiliyor. Yine en güzel yanı eskiden boyunluk kullanırdı. Bir ay, iki ay böyle kaynasın kemik kımıldamasın diye. Şimdi boyunluk kullanma yok. Çünkü ameliyattan hemen sonra rutin boyun hareketlerine başlıyor. O yüzden boyun fıtığı ameliyatları daha kolay. Ama bunda da dediğim gibi kriter ne? Hastanın boyunda problem olacak. Fıtık olacak. Mutlaka kol ağrısı olacak. Yani kol ağrısı olmadan boyun ağrısı için ameliyat yapılmaz. Ve güç kaybı olacak ve tedavinin mutlaka denenmiş olması lazım. Yani tedaviye cevap vermeyen bir durum olacak. Ancak o zaman cerrahi yapılabilir. Çünkü boyun ağrısı günümüzde artık çok sık. Biz eskisi gibi hareketli bir yaşamımız yok. Daha çok ofis işte teknolojinin girmesiyle daha az hareketli, daha durumda olduğumuz için birçok insanda boyun ağrısı olabiliyor. Ama gerçek boyun fıtığı hastası bunların içinde çok az hakikaten. Evet.
Bazen de tabii siz şimdi daha çok detaylı bilgi verirsiniz. Buradaki mesela bir daralma veya fıtık doğrudan omuriliğe ortadan baskı yapıp yürüme bozukluğu başka şikayetler
yapabilir. İleri yaşlarda ve şeylerde ama bazen hani hastalara şunu söylüyoruz. Gerçekten boyun fıtığında tedavi denenip çok beklemeyin. Çünkü biz normal meslek hayatımızda görüyoruz. Basit bir boyun fıtığından mesela 35 yaşında bir hasta bir tarafı felçliydi. Omurilik zedelenmişti dediğiniz gibi. Yine 23 yaşında bir hasta öyleydi. O yüzden boyun fıtığında da çok geç kalmamak gerekiyor. Hani hatta şurada ben yanımda şey getirmiştim mesela. Yani hakikaten omurilik çok nazik. Yani şunlar boyun kemikleri. Bu arka taraf açılmış. Burası omurilik. İşte fıtık veya şey dediğimiz olay burası. Yani şu omurilik bu kadar sıkışırsa mutlaka içindeki sinirler hasar görüyor.
Tabii.
Tabii hiçbir zaman biz eski haline getiremeyiz. Eğer sinir zedelenirse sinir ve kalp hücresi kendini yenilemez hiçbir zaman. Allah öyle yaratmış onu koruyun diye. O yüzden onları mutlaka iyi korumak gerekiyor.
Tabii.
Peki ani bir fıtık olursa uzun süre değil ani bir fıtık oldu. Hı hı. Yani ameliyatın mutlaka yapılması gerekiyor.
Aslında ne kadar sürede? Ani fıtıklar daha kötü. Çünkü bunlar kronik hadise olduğu için vücut bir şekilde adapte edip kendini korumaya çalışıyor. Onlar da daha geç gelişiyor, yavaş yavaş gelişiyor ama ani böyle direkt çıkmış fıtıklarda daha riskli tabii onlarda. Çünkü onlarda direkt baskı yapıyor ve şikayetler de daha akut oluyor. Yani daha şiddetli şikayetler oluyor. Yani hasta daha bir kıvranarak işte tedaviye cevap vermeyen yani kronik hastalarda mesela daha hafif hafif başlar ve tedaviye de bir miktar hasta zaman zaman rahatlar.
Evet. Ama hasta bunlarda da alışkın olmuş oluyor.
Çünkü yavaş yavaş adapte oluyorlar. Kendini ona göre koruyorlar. Vücut kendini koruyor. Yani mesela kronik boyun ağrısı olan hastalarda hiç farkında olmadan duruşu öne doğru oluyor. Evet. İşte az önce konuşmuştuk. Evet. Sinirlerin arası açılıyor çünkü. Kendi fark etmez onu. Vücut fizyolojik yapar onu. Ama akut durumlarda siz hani hastaya morfin bile yapsanız ağrıyı geçiremeyebiliyorsunuz.
O zaman hemen ameliyat mı oluyor?
Şöyle güç kaybı varsa ve ağrısı da geçmiyorsa o zaman cerrahi gerekebiliyor.
Evet. Şimdi biraz önce güzel müjdeli bir haberden bahsettiniz.
Evet.
Skolyoz diye bir hastalık var.
Evet.
Nedir skolyoz? Ondan başlayalım.
Evet.
Omurganın çünkü mükemmel bir yapısı var.
Evet.
Skolyoz nasıl bir rahatsızlık?
Skolyoz omurganın eğri olması. Kifoz da öne doğru olması. Yani kifoz dediğimiz olay omurganın kamburluk diyelim böyle öne eğilmesi.
Evet. Skolyoz
daha sık görülüyor. Özellikle çocuklar işte hakikaten ciddi bir hastalık. Yani aile için sıkıntı. Bazen geç fark ediliyor. Yani o yüzden.
Nedir sebebi? Yani
şimdi bir tanesi konjenital sebepler. İkincisi de
yani doğum
var. Evet. Yani en sık görülen o zaten. Diğeri de daha sonra omurgada gelişen anormalliklere bağlı. Omurilik ya da omurga anormallerine bağlı. Şimdi omurganın yana doğru eğilmesi. Tabii bu sadece böyle bir yerden olmuyor. Bu şekilde boyunla olabiliyor. Belden böyle S şeklinde olabiliyor. Ki erken fark etmek önemli. Erken fark edilirse biz birçok şey yapabiliyoruz.
Evet.
Ne yapıyorsunuz? İşte bunun için gerekirse korse verilebiliyor, egzersiz verilebiliyor. Daha basit sistemlerle düzeltebiliyorsunuz ama geç kalınınca işte asıl problem o zaman çıkıyor.
Evet.
Bir defa
peki duruş bozukluğu olmadan yani o geç kalınma aşamasına gelmeden nasıl fark etmek gerekiyor? Yani nasıl
evet şimdi şu var hep şunu söylüyoruz anneler. Özellikle mesela çocuklar küçükten itibaren anneleri banyo yaptırıyor. Bir defa bir duruşuna bakmak.
Evet.
Yani şu iki omuzun duruşu çok önemli bizim için. Skolyozlu hastalarda bir taraf mutlaka hafifçe düşüyor. İkincisi kürek kemiği skolyozlu hastalarda hafif bir tanesi dışarı doğru oluyor.
Evet.
Diğeri kalça. Zaten bu bizim ameliyat şeyleri için de önemlidir. İki kalça kemiğinin hizası bizim için çok önemli. Yani baktığınız zaman kalçanın biri hafifçe yukarıda oluyor. Yani bunu anneler fark edebilir aslında. Özellikle banyo yaptırırken fark edebilirler. Fark etmediler, gecikti.
Hı hı.
Şimdi çocuklarda skolyoz ilerlediği zaman bizim için problem olan şey kemik gelişimi. Çünkü henüz daha kemik gelişimini tamamlamamış. Şimdi erken ameliyat edersiniz. Şimdi skolyozda eskiden yapılan işlem neydi? Omurga eğri. Biz buraya vidalar koyuyorduk, sabitliyorduk ve bunu düzeltiyorduk.
Evet.
Tabii çocuk büyüme aşamasında.
Evet.
Kemiği siz böyle sabitlerseniz çocuğun büyümesinde sıkıntı olabiliyor. Buna bağlı olarak bir defa çocuğun robot gibi oluyor. Hareket kısıtlı oluyor daha çocuk. Onun için de mümkün olduğunca geç yaşta yapmaya çalışıyorduk. Ölçümler yapıyorduk. Açısını ölçüyorduk. İşte eğer senelik 5 dereceden fazla ilerliyorsa korse veriyorduk. Sıkı, hiç hareket ettirmeyecek. Eğer 45 dereceye geçmişse de ameliyat düşünüyorduk. Ama şimdi artık son dönemde Amerika'da daha basit. Yani çünkü skolyoz ameliyatları hakikaten komplikasyonuydu. Sonuçta siz omurgaya bir sürü vida koyuyorsunuz ve buradan sinirler ve omurilik geçiyor. Ve bu hastalarda anatomi de bozuk. Siz ne kadar görüntüleme altında da yapsanız bir şekilde sinire veya omuriliğe denk gelebilir ve ömür boyu kalıcı sakatlık.
Evet.
Hakikaten aileler için büyük sıkıntı. Şimdi Amerika'da yapılan işlem çok basit. Yani omurga eğri. Omurganız bu şekilde eğri. Çocuğu getirdik veya büyük. O da fark etmez. Şimdi konulan sistem sadece eğriliğin olduğu yere tutan böyle rod şeklinde ama makaslı bir sistem var. Biz bunu koyuyoruz ve dişleri var burada. Hasta 3 ay sonra yana doğru bir tık iyice eğiliyor. Eğildiği zaman bu diş bir tane atıyor ve bu böyle olup kalıyor omurga. Sonra bu şekilde yani. Dönmüyor. Evet. Mümkün değil. 3 ay hastayı bu şekilde tutuyoruz. Adapte olsun diye. Çünkü arkadan omurilik geçiyor. Bizim amacımız omuriliği korumak.
Evet.
Eğer birdenbire düzeltirsek hani film çok güzel olur ama omurilik gelir ve sakatlık. Hastanın ayaklarında problem evet. çıkar. 3 ay sonra hasta tekrar
biraz daha
bir tık daha eğiliyor. Bu defa biraz daha düzeliyor ama bunu sabitliyor. Geri dönmesini engelliyor. Sonra bir 3 ay sonrasında bunu tekrar dümdüz hale getiriyor. Ve bu sistem 1 ya da 2 yıl kalıyor hastada. Ondan sonra da çıkartıyorsunuz.
Her yani yaş hasta grubuna da uygulanabiliyor mu?
Her yaş grubuna uygulanabiliyor.
Hepsi dümdüz oluyor evet. mu?
Yani yapılan şeylerde bütün hastalarda tama yakın düzelmiş. Yani ama 1 yıllık bir çalışma tabii. Onun için uzun dönem şeyi gerekiyor. Uzun dönemde o hastalarda neler olduğunu da görmek gerekiyor.
Küfoz için de olabiliyor
mu? Küfoz için olmuyor şu anda. Olmuyor, çünkü onun için daha öne doğru evet. olduğu için. Onun için belki mutlaka onun için de bir şeyler bulunacaktır. Ama skolyoz için hakikaten muhteşem evet, bir şey. Çünkü güzel. Hakikaten çok sıkıntılı ve çok büyük ameliyatlardı.
Evet. Ne şikayet İnşallah, oluyor skolyozu olan evet, kimselerin?
Şimdi skolyozdaki en büyük sıkıntı şu. Birincisi zaten görünüş bozukluğu. Yani hastaların böyle evet. kambur gibi iki büklüm olması. Ama asıl problem bunlar büyüdükçe hastalarda akciğer problemi gelişebiliyor. Bir evet. taraf akciğer çalışmıyor.
Evet.
Kalp problemleri gelişen bile oluyor skolyozdan dolayı. Yine skolyozda bu hastalar ileri yaşlarda da çok çabuk kemikler dejenere olduğu için 50'li yaşlardan sonra daha büyük sıkıntı çekiyorlar bunlar. O skolyoz daha da ilerliyor. Bu defa sinirleri sıkıştırmaya başlıyor. Onun için erken dönemde tedavi etmek bu hastalar için ve daha basit şekilde tedavi etmek bu hastalar için çok önemliydi. Hakikaten bu şekilde çok basit bir şekilde tedavi oluyorlar.
Bu bahsettiğiniz yöntemi skolyoz için uygulanan ameliyat hı hı. Ülkemizde de yapılıyor mu şu an?
Şu an için henüz daha o sistem gelmedi ama bir yıldır Amerika'da yapılıyor. Ülkemizde de bununla ilgili hani Amerika'da gidip o sistemi görüp çalışıp çok yakında gelecek o sistem.
Evet, çünkü, çok önemli. Çünkü
çok önemli çok çünkü hakikaten bir devrim evet. gibi olacak. Hani birçok hastayı çok basit bir sistemle bu rahatsızlıktan kurtaracak. Çünkü hakikaten çok hasta var.
Tabii.
Değil mi? Çok,
çok evet, hastalar yani çünkü hamilelikten kaynaklanan bir sürü sebepler var. O sırada olan sebepler var. Onun için
uzun süre oturmak da tabii etkili değil mi?
Oturmak etkili. İşte folik asit eksikliği evet. çok önemli. Hamilelikte gördüğümüz radyasyon çok önemli. Evet. Yani bunlar bir şekilde tetikliyorlar bunu. Ama hakikaten çok hasta var skolyozda.
Genetik yatkınlığı var mı?
Genetik yatkınlık mutlaka. Mutlaka var.
Nasıl korunabilir? Mesela skolyoz olmamak için spor mu yapmak gerekiyor?
Tabii. Şimdi bir defa biz hani programın başında şunu dedik. Bizim işimiz önce orijinali korumak.
Evet.
Yani koruyucu hekimlik çok önemli. Maalesef bizde şu var. Yani hareketsiz yaşam dedik. Hareketsiz yaşam hakikaten bizdeki en büyük sıkıntı bu. Şimdi normal sağlıklı insanlar omurgayı korumak için ne yapmalı? Bir defa çok uzun oturmak zararlıdır. Biz insanlara bunu söylüyoruz. Evet. Yani ne iş yaparsanız yapın. Her saat başı mutlaka bir 5 ya da 10 dakika kalkıp gezmeniz gerekiyor. Yine çok ayakta kalmak sakıncalı. Çok ayakta çalışan insanlar var. Saat başı mutlaka 5 ya da 10 dakika bir oturup dinlenmeniz gerekiyor. Ağırlık kaldırma. Biz de hiç kendimize dikkat etmeyiz. Bulduğumuzu evet. kaldırırız hep. Valizler dolu doludur. Evet. Hep şey kadar. Evet. Maksimum aslında sağlıklı bir insanın kaldırabileceği ağırlık 10 kilo. Daha fazla bir şeyi tek başına kaldırmaması gerekiyor. Kaldırmak zorunda kalırsa 2 kişi 3 kişi tutarak kaldırması gerekiyor. Dördüncüsü mutlaka ve mutlaka egzersiz. Yani biz spor deyince illa spor salonuna gidip şeye gidip egzersiz yapmamız da gerekiyor.
Evet.
Fitness tarzı, bel kaslarını çalıştırıcı, basit boyun kaslarını çalıştırıcı basit egzersizler bizi korur. Yani bugün hiçbir haltercide, hiçbir şeyde bel fıtığı, boyun fıtığı görmezsiniz. 200 kiloyu alır kaldırır. Hiçbir şey olmaz. Çünkü kasları güçlüdür.
Evet.
Sizin kaslarınız ne kadar güçlüyse omurga ve omurilikle ilgili hiçbir problem yaşamazsınız.
Evet.
Onun için de bizim için egzersiz çok önemli. Yani hastaya egzersiz yap dediğinde ya ben işte gidemem spor. Yani evde yarım saatini ayırıp yapabileceği çok basit hareketle kendini ömür boyu koruyabilir bunlar.
Ama bunu düzenli yapması gerekecek.
Tabii düzenli. Her yani, sabah, her akşam evet. yarım saat bunu ayıracak. Bunun için çeşitli tabii kitapçıklarımız var bizim evet. yanımızda yok ama. Yine ofis ergonomisi çok önemli. Yani bunun için ayrı neredeyse ayrı bir bilim dalı gibi şey kuruluyor, evet. Eğitim veriliyor. Çünkü bizde ofiste hakikaten insanlar çalışırken dikkat etmiyorlar. Nedir bu oturma şekli, işte kol dayamadan tutun, bilgisayarın şekline kadar hepsinin özel eğitimi var. Onların mutlaka yapılması gerekiyor.
Tabii doğru. Yani bunların yapılması mutlaka gerekiyor. Evet,
çünkü zaten koruyucu hekimlik önce.
Günümüzde de bütün bu omurga şikayetleri, boyun ağrıları, bel ağrıları son derece artış gösterdi. Değil mi? Ayrıca bilgisayar kullanmaya bağlı özel rahatsızlıklar
çıkıyor. Tabii. Tabii. Yani sinir sıkışmaları görüyoruz, şeyi görüyoruz. Onun yanında işte bakıyorsunuz insanlar hep böyle çatışıyorlar. Evet. Sonra gezerken de böyle gezmeye başlıyorlar.
Evet.
Halbuki çok basit ofiste yapabileceği basit böyle saat başı bir hareketle kendini koruyabilir onlardan.
Evet.
Siz egzersizin öneminden bahsediyorsunuz ama aslında doğru bilinen yanlışlar var. Mesela bel fıtığı ile ilgili. Mesela ameliyat olduktan sonra uzun süre yatak istirahati değil mi? Ya da böyle çok sert yerlerde yatılması.
Eskiden işte bel ağrısı, bel fıtığı deyince işte sert bir şey koyup 15 gün yatmak ya da istirahat. Mesela bel fıtığı olana istirahat. Aslında şu an 3 günden fazla yatak istirahati önerilmiyor. Ne kadar bel fıtığı olursa olsun 3 günden sonra direkt egzersize başlamak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi yani kasları güçlendirmek. Sonra hastaların şeyi var. Yani ameliyat olan hastaların kafasındaki soru şu. Bir, ben artık ömür boyu artık yani yarım bir insan, her şeye dikkat ediyorum, hiçbir şey yapmayacağım. İkincisi, bu mutlaka tekrar eder, ileride bir daha sıkıntı yaratır bana. Şimdi hastaya şunu söylüyoruz. Ameliyattan sonra normal insanların yapabildiği işleri yapabilirsin.
Evet.
Ameliyat olduğun gün aynı gün ayağa kalkıp gezebiliyorsun. Bir hafta sonra dışarı çıkmaya başlayabiliyorsun. 20 gün sonra da çalışmaya başlayabiliyorsun. Ama yapacağın işler normal insanların yapabileceği işler. Bunu vurgulayarak söylüyoruz hastaya. Nedir? Evet. Gezebilirsin, dolaşabilirsin, oturabilirsin, çalışabilirsin. Ama bir saatten fazla ayakta kalamazsın. Bir saatten fazla oturamazsın. Düzenli egzersiz yapman lazım. Bel fıtığı ameliyatı olmuş hasta. Her türlü sporu yapabilir. Hiçbir sakıncası yok. Ağırlık kaldırma dışında.
Hani ağırlık kaldırmayacaklar.
Zaten kimse kaldırmasın.
Ama maalesef bizde çok fazla şey çalışanlar var. Yani ondan dolayı.
Ama sonra ileriki yaşlarda çok zararlı.
Mesela bayanlara şunu söyleriz. Yani bel fıtığı ameliyatı oldu. Normal doğum yapmanda hiçbir sakınca yok. Rahatlıkla normal doğum yapabilir. Bel fıtığı ameliyatı olmuş hasta. Çünkü en büyük kafalarındaki soru işareti onlar oluyor. Bunlara dikkat ederseniz de ömür boyu tekrar etmez. Ama gidip de 50 kilo bir şeyi tek ya da ev hanımları işte halı, koltuk, çek yat tek başına kucaklarsa ameliyat olduğu yerden de başka yerden de her yerden problem çıkartır.
Tabii. Tabii bir de konuşmanızın bir arada da değindiniz aslında. Kemik erimesi önemli bir problem.
Evet.
Yani özellikle hanımlarda menopoz döneminden sonra erkeklerde de belli bir yaşın üzerinde kemik erimesi meydana geliyor. Bundan nasıl korunulabilir?
Evet, şimdi belli bir o menopozdan sonra özellikle bayanların günde mutlaka 2 gram kalsiyum alması gerekiyor. Bunu ister yiyeceklerle ister şeylerle ama bizim insanımızın beslenerek kalsiyumdan fakir besleniyor aslında. Evet. Yani biz de karbonhidrat destekli beslenildiği için onun için de mutlaka menopozdan sonra kalsiyum destekli yani kalsiyum şeyi vermek gerekiyor günde bir tane. Çünkü 2 gram kalsiyum almadığınız zaman o zaman kemikler erimeye başlıyor. Kemikler eriyince beldeki yapı bozuluyor, eklemler bozuluyor.
Evet.
Ondan sonra da sinirler sıkışmaya başlıyor. Yine egzersiz çok önemli. Yani menopozdan sonra bizim insanımız hani kemikler zayıfladı, hareket etmiyorlar. Bilakis hareket etmeleri lazım. Egzersiz yine menopozdan sonra da çok önemli.
Tabii.
Kemik erimesi için çok önemli. Osteoporoz için çok önemli. Ve beslenme çok önemli bu hastalarda.
Evet. Magnezyum da gerekiyor herhalde.
Mutlaka evet, magnezyum da ayak kasılması için. Ama
şekilde, evet. Spor önemli dediğiniz gibi.
Spor çok önemli. Egzersiz bütün insanlar için çok önemli. Bunun yaşı yok. Çünkü bize hastalar geliyor. Yani 90 yaşında hasta bakıyorsunuz her gün 10 kilometre bile yürüyebilecek kapasitede.
Evet.
Çünkü düzenli sporunu yapmış, egzersizini boyunca yapmış. Evet. Bu insanlarda ömür boyu omurga problemi neredeyse rastlanıyorlar hakikaten.
Evet. Bu söylediğiniz rakamlar da bayağı büyük rakamlar aslında. Evet. Mutlaka takviye gerekiyor. Yani mutlaka. Vitamin haplarıyla. Yani,
evet.
Yani normal bir diyetle o rakamlara ulaşmak pek çok mümkün değil.
Çok zor.
Çok zor.
Yani bir de dediğim gibi hani bizim insanımız
onu yerseniz de o zaman kolesterol şey oranı yani çok yükseliyor. Kilo alma söz konusu. Hı-hı. Doğrusu tabii takviyeyle onu dengelemek, dengeli beslenmek.
Evet.
Bilinçli bir şekilde. Önemli. Bu önemli bir rahatsızlık bölümü dediğiniz gibi ağrılar. İşte ona bağlı az bir kısmı cerrahi olarak fıtıklar oluyor.
Evet.
Bir de tümörleri var omurganın.
Evet.
İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Nasıl ayırt ediliyor? Mesela bel ağrısı tümörde de olabilir. Evet. Boyun ağrısı tümörle de ortaya çıkıyor veya sırt ağrısı. Evet, nasıl ayırt edebiliyoruz?
Şimdi tabii omurganın yapısı itibarıyla bir kendi tümörleri var. Bir de hakikaten omurga en çok başka yerden tümörün yayıldığı yer. Yani bir akciğerden, bir prostattan, bir bağırsaktan bayanlarda özellikle memeden dolayı çok fazla omurgaya yayılabiliyor. Çünkü evet, hakikaten kanlanması da çok fazla. Beslenmesi çok iyi bir yer. Şimdi bir hasta tümör olduğunu nasıl anlayabilir? Fıtık ağrısıyla tümör ağrısını şöyle ayırt edebiliriz. Tümör ağrılarında mekanik ağrı dediğimiz ağrı olur. Yani nasıl? Fıtıkta hareket edersiniz, ağrınız artar veya oturursunuz, istirahat edersiniz, ağrıyı geçirirsiniz. Ama şeyde tam tersi, yattığınız zaman daha çok ağrı olur.
Evet.
Bu hastalar için bir uyarıcı olmalı. Yani ben gündüz rahatım ama yattığım zaman ağrılarım başlıyor. Bazen beraberinde diğer şikayetler de olabilir tabii tümörün kaynağına göre. İşte idrar şikayetleri olabilir, solunumla ilgili sıkıntılar olabilir, gece terlemeleri olabilir, zayıflama olabilir, iştahsızlık olabilir. Çünkü çok çeşitli tümörleri var omurganın. Bir kendinden kaynaklı basit böyle kemik kökenli tümörler. Yine omurgada en sık görülen, bizim en sevmediğimiz işte multiple myelom dediğimiz kan hücresi kaynaklı, evet, ki çok da sık görülüyor artık. Belki radyasyon oranının artmasından dolayı. Evet. Çünkü bunlar da hem bel ağrısı oluyor, dediğim gibi özellikle yattığı zaman daha çok oluyor. İstirahat edince, hareket edince azaltıyor. İkincisi de hastada diğer sistemik bulgular oluyor. Yani bizim bel ağrımızla beraber işte terleme dediğimiz, kilo kaybı dediğimiz, halsizlik, yorgunluk, idrarla ilgili şikayetler olursa o zaman işte o zaman tümör düşünmek gerekiyor. Çünkü omurgada erken tanı konursa hakikaten tümörleri çok başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.
Evet.
Ama eğer tanıda geç kalırsanız, omurgayı komple kaplarsa işte o zaman sıkıntı oluyor.
Omurga tümörlerinin görülme sıklığı neler? Ne kadar?
Şimdi binde evet, 1 ile 3 arasında değişiyor. Ama bazı tümörler daha sık görülüyor. Bazıları çok çok nadir görülüyor. Dediğim gibi metastazları çok seviyor. Yani evet, başka yerden yayılmayı çok seviyor maalesef. Hatta bazen primer buradan teşhis koyduğumuz bile oluyor. Yani omurgadakini görüp o ilk kaynağını bulabiliyoruz. Onun için de hani böyle eğer bel ağrısı, biz hastalara şunu söyleriz. Ağrı, boyun bel ağrısı eğer 3 ayı geçmişse ya da olmuş, iyileşmiş, tekrar olmuşsa mutlaka altında ciddi bir sebep vardır. Bunun araştırılması lazım. Yani çünkü bizde genelde hastalar ağrı olduğunda işte bugün çok zorladım, bugün üşüttüm, oldu, geçti, işte geçer, böyle geçiştiriyorlar. En son aşamada ne zaman ki ayakta güçsüzlük veya başka bir şey oluyor, o zaman doktora geliyorlar. O yanlış.
Evet.
Eğer bir ağrınız 3 ayı geçmişse, 3 ay düzelmemişse, ikincisi de olmuş, iyileşmiş ama tekrar olmuşsa, tekrar etmişse mutlaka altında ciddi bir sebep vardır. Bunun sebebini mutlaka bulunması lazım.
Metastaz kaynaklı tümörler daha fazla dediniz.
Daha fazla.
Değil mi?
Omurgada
o
daha
fazla. O zaman kanser hani hastalarının
iyi huylu dediğiniz, osteom dediğiniz kemiğin kendi gerekiyor, kaynaklı şeyleri çok, evet, fazla görülüyor. Veya hemanjiyom diyoruz. İşte onu çok böyle önemsemiyoruz. İşte kan damarı şeyi. Evet. Bunu çektiğimiz birçok filmde görebiliyoruz. Ama bunların, evet, herhangi bir hasta için bulgu verici, şikayet yaratıcı bir şeyi yok. Ama ciddi tümörlerinde metastazlar daha fazla. Diğer özellikle de bizim en sevmediğimiz şey multiple myelom dediğimiz kan hücreli kaynaklı.
Evet.
Yani orijinali kan olan ama adı iyi kendi kötü olan bir tümör. Onun için de onu çok sevmiyoruz. Onda erken tanı mümkün olduğunca erken tanı koymak istiyoruz.
Evet, çok güzel aydınlatıcı. Evet. Maketle de süper anlaşılır bir şey oldu.
Görsel olarak maşallah, kafada şekillenmesi, evet, için hastalarımız ne kadar iyi anlatırsak, evet, anlatalım. Hastaların kafasında şekillenmesi lazım.
Tabii çok önemli yani, gerçekten.
Ya, o kadar güzel anlattınız ki daha da devam etsin istiyorum ama programın da tabii bir sonuna geldiğimiz.
Evet, evet. O zaman çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yani çok aydınlatıcı ve
sağlıklı günler dileriz seyircilerimize inşallah. Evet, kendilerini önce kururlar.
Evet tabii. Çok sağ olun, teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bir Yaşam ve Sağlık programında. Gelecek hafta yine başka bir hekim arkadaşımızla yeni bir konuyla birlikte olmak üzere herkese İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşim Üniversitesi.
Programları dağılık için
sistem kapkaranlığı içerisinde. Şu kadar bir hareket.